Ayrım 21, 5. Kadın, Henning Mankell, sayfa 238. 21. Bölüm. O gece Kurt Wallander bir düş gördü. Düşünde Roma'da babasıyla birlikte yürüyordu. Yaz birden yerini sonbahara bırakmıştı, sohbet ediyorlardı. Wallander ne konuştuklarını tam olarak anımsayamıyordu. Ama birden babası ortadan yok olmuştu. Bir saniye önce yanında yürüyen ve kendisiyle konuşan babası, bir saniye sonra sokaktaki kalabalığın arasında sanki buhar olup uçuvermişti. Wallander şaşkınlıkla uyandı. Gecenin sessizliğinde az önce gördüğü düş ona gerçekmiş gibi gelmişti. Babasıyla bir daha asla konuşamayacağını acıyla geçirdi içinden. Aslında babasına değil ama kendisine acıyor ve üzülüyordu. Geride kalan kendisi olmuştu. Bir daha da uyuyamadı. Hem zaten sabah erkenden kalkması gerekiyordu. Maria Svensson'u gördükten sonra karakola geri döndüklerinde Wallander ertesi sabahki 7 uçağında yerinin ayrıldığını öğrenmişti. Arlanda Havaalanı'nda uçak değiştirdikten sonra saat 9.50'de Östersund'da olacaklardı. Böylelikle isterse cumartesi akşamı ya Svenstavik'te ya da Gavle'de kalabilecekti. Frösön havaalanında kiralık bir arabada kendisini bekleyecekti. Geceyi nerede geçireceğini orada karar verebilirdi. Çalışma odasının duvarındaki Skane haritasının hemen yanında asılı olan İsveç haritasını incelemeye koyuldu. Bu da aklına bir şey getirmişti. Hemen Linda'yı aradı. Telesekretere aklındaki soruyu, yani geceyi Gavle'de birlikte geçirmek isteyip istemediğini sordu. Sonra da odasından çıkıp Svedberg'i aradı. Svedberg'i her cuma akşamı olduğu gibi yine saunada buldu. Ondan kendisine Gavle'de iyi bir otelde cumartesi akşamı için iki oda ayırmasını rica etti. Ertesi sabah kendisine cep telefonundan ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi. Sonra da eve gitmiş ve uyuyunca da babasını Roma'da birlikte dolaşırlarken görmüştü düşündü. Saat tam 6'da bir gece öncesinden istediği taksi kapının önünde kendisini bekliyordu. Biletlerini Sturup havaalanından alacaktı. Günlerden cumartesi olduğundan Stockholm uçağının dolu olmayacağını biliyordu. Östersund uçağı tam vaktinde kalktı. Wallander oraya ilk kez gidiyordu. Stockholm'un kuzeyine pek ender işi düşerdi. Bu yolculuğu sabırsızlıkla bekliyordu. Gece gördüğü düşten hiç olmazsa bir süreliğine kendini arındıracağını düşünüyordu. Östersund'da hava soğuktu. Pilot ısının 1 derece olduğunu söylemişti. Frösön köprüsünün üstünden geçerken Wallander burada soğuk da farklı diye geçirdi içinden. Kent bayırın hemen altındaydı. Wallander direksiyonu güneye doğru kırdı. Kiralık bir araba kullanmak, bilmediği yollardan gitmek ona garip bir özgürlük duygusu vermişti. Saat 11.30'da Svenstavik'te oldu. Svedberg ona Robert Melander adında biriyle görüşmesini söylemişti. Robert Melander Eriksson'un avukatı Bjurman'ın bağlantı kurduğu kilise yönetiminde görevli olan kişiydi. Melander Svenstavik'teki eski adliye binasının hemen yanındaki kırmızı badanalı bir evde oturuyordu. Wallander arabasını kentin merkezinde bırakmıştı. Eski adliye binasının yeni alışveriş merkezinin diğer tarafında olduğunu öğrenmesi biraz zamanını almıştı. Hava bulutluydu ama yağmur yağmıyordu. Melander'in evinin bahçesinden içeri girdi. Bir kurt köpeği kulübesinde zincirli duruyordu. Kapı açıktı. Wallander kapıya vurdu. İçeriden karşılık gelmedi ama evin arka tarafından gelen sesler duyuluyordu. Evin arka tarafına gitti. Burada patates ve kuş üzümü ekiliydi. Wallander'in yaşlarında çizmeli bir adam yerdeki kurumuş ağaç dallarını topluyordu. Wallander'i görünce hemen doğrularak dalları yere bıraktı, gülümsedi. ''Siz Yistatlı polis olmalısınız.'' dedi elini uzatarak. Wallander adamın elini sıkarken çok hoş bir aksanı olduğunu düşünüyordu. ''Ne zaman geldiniz?'' diye sordu Melander. ''Dün gece mi?'' ''Bu sabah.'' ''Çok güzel.'' dedi Melander. ''1960'lı yıllarda Malmö'ye defalarca gidip gelmiştim. İnsanın arasına yolculuğa çıkmasının iyi olduğunu düşünüyordum.'' O büyük tersanede inşaat vardı o günlerde. Kokums dedi Wallander. O tersaneyi çoktan yıktılar. Eskiye ilişkin artık hiçbir şey kalmadı zaten diye karşılık verdi Melander. O günlerde oraya gitmek tam 4 gün sürerdi.
Oraya yerleşmediniz ama dedi Wallander.
''Yerleşmedim.'' diye karşılık verdi Melander neşeli bir sesle. ''Güney yeterince güzel ve keyifliydi ama bana göre değildi. Eğer bir yerlerde yaşayacaksam bu mutlaka kuzey olmalı, asla güney değil. Sizin oralara kar bile yağmazmış öyle mi?'' ''Ara sıra yağar.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Yağdığı zaman da yollar kapanır.'' ''İçeride yemek bizi bekliyor.'' dedi Merlander. ''Karım bir yardım derneğinde çalışıyor ama işe gitmeden önce yemekleri hazırladı.''
''Burası çok güzel.'' dedi Wallander.
''Öyledir.'' diye karşılık verdi Melander. ''Ve bu güzellik de kalıcıdır. Değişmez ya da yok olmaz.''
Mutfak masasına oturdular. Wallander büyük bir iştahla yedi. Melander'in karısı birçok şey hazırlamıştı. Melander de hoş sohbet biriydi. Yaşamını kazanmak için birçok farklı iş yapmıştı. Yaptığı işler arasında kışları açtığı halk dansları kursu da vardı. Wallander kahvelerini içerken oraya geliş nedenini açıkladı.
''Elbette biz de çok şaşırdık.'' dedi Merlander. ''100.000 kron büyük para. Özellikle bir yabancıdan gelince daha da büyük oluyor.''
''Holger Eriksson'un kim olduğunu, kimsenin bilmediğini mi söylemeye çalışıyorsunuz?''
''Bizler onu tanımıyorduk. Onun bir galeri sahibi olduğunu ve öldürüldüğünü biliyoruz. Çok garip. Kiliseye yakın olan bizlerin kafasına birçok soru takıldı. Gazetelerde bilgi isteyen yazılar da dikkatimizi çekmişti. Ama kimse bizimle bir bağlantı kurmadı.''
Melander cebinden Eriksson'un resmini çıkarıp uzattı. Melander piposunu doldururken resmi uzun uzun inceledi. Gözlerini resimden ayırmadan piposunu yaktı. Wallander umutlanmaya başlamıştı. Ama hemen sonra Melander hayır dercesine başını salladı.
''Bu adamı tanımıyorum.'' dedi. ''Gördüğüm yüzleri kolay kolay unutmam ama onu daha önce hiç görmedim. Belki onu tanıyan biri çıkabilir ama ben tanımıyorum.''
''Size iki kişinin adını söyleyeceğim. Bakalım onları tanıyacak mısınız? Birincisi Gustav Runfeld.'' Melander bir süre düşündü ama bu uzun sürmedi.
''Runfeld adı buralarda pek sık rastlanan bir ad değil.'' dedi. ''Bana biraz uyduruk bir ad gibi geldi.''
''Harald Berggren.'' dedi Wallander. ''Bu da ikincisi.'' Melander'in piposu sönmüştü. Pipoyu masanın üstüne bıraktı.
''Olabilir.'' dedi. ''Bir telefon etmem gerek.''
Wallander heyecanlandığını hissetti. Kongo'da paralı asker olarak savaşırken günlük tutan adamın kimliğini saptamayı her şeyden çok istiyordu. Melander Nils adında biriyle konuşmak istediğini söyledi.
''Yanımda Skane'den gelen bir konuğum var.'' dedi. ''Kurt adında bir polis. Harald Berggren adındaki birini soruyor. Bu adda birinin burada Sven Stavik'te oturduğunu sanmıyorum. Ama mezarlıkta Harald Berggren adına bir mezar yok muydu?''
Wallander'in umutları yerini düş kırıklığına bırakmak üzereydi ama tam olarak değil. Ölü Harald Berggren'in bile kendilerine yardımı dokunabilirdi. Melander söylenilenleri dinledikten sonra telefonu kapatıp mutfağa geri döndü.
''Nils Enman mezarlıktan sorumlu arkadaşımız.'' dedi. ''Evet, üzerinde Harald Berggren yazılı bir mezar taşı var. Ama Nils çok genç ve Nils'ten önce mezarlıktan sorumlu olan arkadaşımız ise şu anda o mezarlıkta yatıyor. İsterseniz gidip bir bakalım, ne dersiniz?''
Wallander hemen ayağa fırladı. Melander onun bu aceleciliğine hayretle baktı.
''Bir keresinde bana Skanelilerin oldukça ağırkanlı olduklarını söylemişti. Ama bu sizin için geçerli değil galiba.''
''Bazı kötü alışkanlıklarım var.'' Dingin sonbahar havasına çıktılar. Melander karşılaştığı herkese selam veriyordu. Mezarlığa gittiler.
''Mezarı şu ağaçların ötesinde.'' dedi Melander.
Wallander gece gördüğü düşü düşünerek mezarların arasında yürüyen Melander'in arkasından gitti. Babasının ölümü ona gerçek gibi gelmiyordu. Melander durarak bir mezarı işaret etti. Mezar taşı altın harflerle yazılmıştı. Taşın üstündeki yazıyı okuyan Wallander aradığı yardımı burada bulamayacağını anladı. Bu mezarda yatan Harald Berggren 1949 yılında ölmüştü. Tepkisi Melander'in gözünden kaçmamıştı.
''Aradığınız kişi bu değil mi?''
''Değil.'' diye karşılık verdi Wallander. ''Kesinlikle değil. Bizim aradığımız adamı şimdi hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama en azından 1963 yılında hayattaydı.''
''Aradığınız adam mı?'' diye sordu Melander merak dolu bir sesle. ''Polisin aradığı bir adamın suçu büyük olmalı.''
''Bilmiyorum. Açıklaması çok zor. Polis genellikle yasa dışı hiçbir şey yapmayan, bir suç işlemeyen kişilerin peşine düşer.''
''Demek buraya boşu boşuna geldiniz.'' dedi Merlander. ''Kilise bağışı aldı ama bu bağışın neden kilisemize yapıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Eriksson adındaki o adamı da tanımıyoruz.''
''Tüm bunların mutlaka bir açıklaması olmalı.'' dedi Wallander. ''Kiliseyi görmek ister misiniz?'' diye sordu Mellander birdenbire. Sanki Wallander'i yüreklendirmek ister gibiydi. Wallander evet dercesine başını salladı.
''Kilisemiz çok güzeldir.'' dedi Mellander. ''Ben orada evlendim.''
Kiliseye doğru gittiler ve içeri girdiler. Wallander kapının kilitli olmadığını fark etmişti. Kilisenin içi pencereden giren güneş ışınlarıyla pırıl pırıldı. ''Çok güzel.'' dedi Wallander.
''Ama sizin dindar biri olduğunuzu sanmıyorum.'' dedi Mellander gülümseyerek.
Wallander karşılık vermedi. Tahta sıralardan birine geçip oturdu. Mellander ayakta duruyordu. Wallander olaylara bir açıklama getirmeye çalışıyordu. Erikson ortada hiçbir neden olmadan Sven Stavik'teki bir kiliseye kesinlikle bağış yapmazdı.
''Holger Erikson şiir yazardı.'' dedi Wallander. ''Yöresel şair dedikleri türden biriydi.'' ''Bizim de bu tür şairlerimiz var.'' dedi Mellander. ''Dürüst olmam gerekirse her yazdıkları güzel değil.''
Erikson kuşlara hayrandı diye sürdürdü konuşmasını Wallander. Geceleri güneye göç eden kuşları izlerdi. Onları göremezdi ama onların orada olduklarını hissederdi. Belki de binlerce kanat çırpıntısının sesini duymak olasıydı onun için.
''Güvercin besleyen bazı insanlar tanıyorum.'' dedi Mellander. ''Ama bizim yalnızca tek bir kuş uzmanımız vardı.''
''Var mıydı?'' diye sordu Wallander. Mellander, Wallander'in oturduğu sıranın ucuna ilişti.
''Bu aslında oldukça garip bir öyküdür.'' dedi. ''Sonu olmayan bir öykü.'' Güldü. ''Hemen hemen sizin öykünüz gibi. Sizinkinin de bir sonu yok.''
''Ama bir sonuca ulaşacağımızdan eminim.'' dedi Wallander. ''Genellikle de ulaşırız. Sizin öykünüz nasıldı?''
''1960'lı yılların başında buraya Polonyalı bir kadın gelmişti.'' dedi. ''Tam olarak nereli olduğunu hiç kimse bilmiyordu sanırım. Ama buradaki bir otelde çalışmaya başladı. Bir oda kiraladı. Çok çabuk İsveççe öğrenmesine karşın pek dostu yoktu. Daha sonra da Sved yolunun dışında bir ev satın aldı. O günlerde onun ne denli güzel olduğunu düşünecek kadar gençtim. Kuşlarla yakından ilgileniyordu. Postanede çalışanlar ona İsveç'in dört bir yanında mektuplarla kartpostallar geldiğini söylemişlerdi.'' Kartpostalların üstünde baykuşların falan resimleri vardı. O da birçok mektup ve kartpostal gönderirdi. Kasabanın marketinde onun için ekstra kartpostallar dururdu. Kartın üstündeki resmin ne olduğunu pek umursamazdı. Diğer kasabalardaki dükkanlarda olmayan kartpostallardı bunlar.
''Tüm bunları nereden biliyorsunuz?'' diye sordu Wallander.
''İnsan kasabada yaşayınca istese de istemese de birçok şeyi duyuyor.'' dedi Mellander. ''Kasaba yaşamı böyle işte.''
''Peki sonra ne oldu?''
''Kadın bir gün ortadan kayboldu.''
''Kayboldu mu?''
''Yer yarıldı da içine girdi sanki.''
Wallander doğru anladığından emin değildi. ''Bir yere mi gitti?''
''Çok sık yolculuklara çıkardı ama her defasında da geri dönerdi. Ekim ayında bir gün öğleden sonra yürüyüşe çıkmıştı. Her zaman uzun yürüyüşlere çıkardı. Ama o günden sonra onu bir daha gören olmadı. Bu konuyla ilgili birçok şey yazıldı. Eşyalarını toplamamıştı. Oteldeki işinin başına dönmeyince insanlar onu merak etmeye başladılar. Evine gittiler ama orada da yoktu. Aramaya çıktılar. Ne var ki bulamadılar. Bu yaklaşık 25 yıl önce olmuştu.'' Onunla ilgili hiçbir şey bulamadılar. Ama onun Güney Amerika'da ya da Alingas'ta görüldüğüne ilişkin bazı söylentiler ortaya çıktı. Bir başka söylenti ise onun Ritans Bey'in dışındaki ormanda hayalet gibi dolaştığı doğrultusundaydı.
''Adı neydi?'' diye sordu Wallander.
''Krista, soyadı da Haberman.''
Wallander bu olayı anımsıyordu. Konuyla ilgili birçok spekülasyon olmuştu. Gazetelerin manşetlerini de hayal meyal anımsıyordu. Polonya güzeli. ''Demek o da diğer kuş meraklılarıyla haberleşiyordu, öyle mi?'' diye sordu. ''Ve onları ara sıra görmeye gidiyordu.''
''Evet.''
''Mektuplar duruyor mu?''
''Yıllarca önce öldüğü açıklandı. Polonya'dan bir akrabası gelerek tüm eşyalarını alıp götürdü. Ve oturduğu evde yıllar sonra yıkıldı.''
Wallander evet dercesine başını salladı. Mektuplarla kartpostalları bulacağını düşünmek biraz abartı olmuştu.
''Bu olayı hayal meyal anımsıyorum.'' dedi. ''Ama kadının intihar ettiğinden ya da bir cinayete kurban gittiğinden kuşkulanılmamış mıydı?'' ''Elbette birçok söylenti çıkmıştı. Bence bu olayı soruşturan polis çok başarılıydı. Söylentiyle gerçek arasındaki farkı belirleyecek birçok kişi vardı.'' Gece yarıları evine bazı ziyaretçilerin geldiğine ilişkin söylentiler de vardı ve yolculuğa çıktığında nereye gittiğini ya da ne yaptığını kimse bilmiyordu. Bir süre sonra da ortadan kayboldu ve hala da kayıp. Eğer hala hayattaysa 25 yaş daha yaşlanmış olmalı. Herkes yaşlanıyor, kaybolan kişiler bile.
Yine aynı şeyler oluyor diye geçirdi içinden Wallander. Geçmişe ait bir şey geri geliyor. Buraya Holger Eriksson'un mirasının bir bölümünü neden Sven Slavik'teki kiliseye bıraktığını öğrenmeye geldim. Bu sorumun yanıtını alamadım ama burada başka bir kuş sevdalısı olduğunu ve bu kadının 25 yıl önce ortadan kaybolduğunu öğrendim. Belki de sorumun yanıtını buldum bile, neyi bulduğumu henüz anlamasam da.
Bu davayla ilgili raporlar hala Östersund'da dedi Melander. Evrak birkaç kilo ağırlığında olmalı.
Kiliseden çıktılar. Wallander mezarlığın duvarında oturan kuşa baktı. Gövdesi benekli bir ağaç kakan türünü hiç duydunuz mu diye sordu.
Bunların soyları tükenmemiş miydi diye sordu Melander. En azından burada, İsveç'te.
Tükenmek üzere dedi Wallander. 15 yıldan beri ülkede görünmüyorlar.
Bir tane gördüğümü anımsıyorum dedi Melander ama bugünlerde ağaç kakana rastlamak zor. Eski ağaçların çoğu kesildi. Genellikle eski ağaçlarda yaşarlardı ve bir de telefon direklerinde elbette.
Alışveriş merkezine yürüdüler ve Wallander'in arabasının yanında durdular. Saat 14.30'du.
Başka bir yere gidecek misiniz diye sordu Melander yoksa Skyne'ye geri mi döneceksiniz?
Gavle'ye gideceğim diye karşılık verdi Wallander. Ne kadar sürer? 3-4 saat sürer mi?
Yaklaşık 5 saat sürer. Yolda kar yok ve yollar kaygan değil. Yaklaşık 400 kilometre olduğu için 5 saat kadar sürer sanıyorum.
Yardımlarınız için teşekkür ederim dedi Wallander ve o güzel yemek içinde.
Ama sorularınızın yanıtlarını öğrenemediniz.
Kim bilir belki de öğrendim dedi Wallander.
Christa Habermann'ın kaybolmasıyla ilgilenen polis memuru yaşlı bir adamdı dedi Merlander. Orta yaşında polis olmaya karar vermiş ve emekli oluncaya değin de çalıştı. Ölüm döşeğinde bile kadının başına gelenleri anlattığını söylemişlerdi. Kendini o olaydan bir türlü kurtaramamıştı.
Böyle bir tehlike her zaman var dedi Wallander. Birbirleriyle vedalaştılar.
Eğer yolunuz güneye düşerse beklerim dedi Wallander.
Melander gülümsedi, piposu yine sönmüştü.
Ben galiba her zaman kuzeye gideceğim dedi ama yine de belli olmaz.
Eğer Holger Eriksson'un mirasının bir bölümünü neden kiliseye bıraktığına ilişkin herhangi bir şey öğrenirseniz lütfen beni arayın dedi Wallander.
Çok garip dedi Melander. Eğer kiliseyi daha önce görmüş olsaydı bu davranışı anlaşılabilirdi. Kilisemiz çok güzel.
Haklısınız diye karşılık verdi Wallander. Eğer buraya gelmiş olsaydı mantıklı olurdu.
Kim bilir belki bir ara buraya geldi. Kimsenin bundan haberi olmadı. Olamaz mı?
Ya da bunu yalnızca bir tek kişi biliyordu diye karşılık verdi Wallander. Melander ona baktı.
Kim olabilir?
Bilmiyorum diye yanıtladı Wallander. Düşüncelerimin ne anlama geldiğini henüz ben de bilmiyorum. El sıkıştılar. Wallander arabasına binerek uzaklaştı. Dikiz aynasından yolun kenarında duran Melander'in arkasından baktığını gördü. Uzun bir süre ağaçlıklı yoldan gitti. Gavle'ye ulaştığında hava kararmıştı. Svedberg'in söylediği otele doğru yola koyuldu. Resepsiyonda kaydını yaptırırken görevli Linda'nın otelde olduğunu haber verdi. Cumartesi akşamı olmasına karşın yine de pek kalabalık olmayan küçük ve şirin bir lokanta buldular. Wallander Linda'nın geldiğine çok memnun olmuştu. Hiç bilmedikleri bir kasabada olmak Wallander'i yüreklendirmişti. Hiç hesapta yokken kızına geleceğe yönelik düşüncelerini açtı. Ama önce Wallander'in babasından, Linda'nın büyük babasından söz ettiler.
Her zaman sizin neden birbirinize o denli yakın olduğunuzu merak edip durdum dedi Wallander. Belki de için için sizleri kıskanıyordum. Çocukluğumdan anımsadığım ama çoktan yitirdiğim bir şeyi görmüştüm.
Kim bilir, belki de aradaki kuşakta olmak hiç de fena değil dedi Linda. Büyük babaların torunlarıyla çocuklarından daha iyi anlaşmaları çok da ender rastlanan bir şey değil.
Sen bunu nereden biliyorsun?
Bunun benim için geçerli olduğu ortada ve birçok arkadaşım da aynı deneyimi yaşıyor.
Ne var ki ben bizim ilişkimizde mutlaka bir çatlak olması gerektiğini düşünmüyordum dedi Wallander. Babamın polis olmamı neden bir türlü kabul edemediğini hiçbir zaman anlayamadım. Keşke bana nedenini açıklasaydı ya da başka bir seçenek önerseydi ama bunu yapmadı.
Büyük babam oldukça marjinal biriydi dedi ve de huysuz ama ben birdenbire karşısına çıksam ve tüm ciddiyetimle sana polis olmayı düşündüğümü söylesem ne yapardın?
Wallander gülmeye başladı. İnan bana bilmiyorum, bunu daha önce de konuşmuştuk.
Yemeklerini bitirdikten sonra otele geri döndüler. Bir dükkanın dışına asılı olan derece hava ısının -2 derece olduğunu gösteriyordu. Lobide oturdular. Otel kalabalık değildi. Wallander kızına tiyatro derslerinin nasıl gittiğini sordu. Sorar sormaz da Linda'nın bu konuda konuşmak istemediğini gördü. Konuyu daha fazla üstelemedi ama kızının bu tavrı onu endişelendirmişti. Son birkaç yıl içerisinde Linda sürekli olan planlarını ve ilgi alanlarını değiştirip duruyordu. Wallander kızının bu değişiklikleri bu denli çabuk yapmasına şaşıyordu ve bunların ani kararlar olduklarını düşünüyordu. Linda fincanına çay doldurdu ve sonra da damdan düşercesine babasını İsveç'te yaşamanın neden bu denli zor olduğunu soruverdi. ''Bazen bunun artık her şeyin değişmesinden kaynaklandığını düşünüyorum.'' dedi Wallander. Linda ona hayretle baktı. ''Ciddiyim.'' diye sürdürdü sözlerini Wallander. ''Çocukluğumda İsveç insanların yırtık çoraplarını çöpe atmak yerine diktikleri bir ülkeydi. Bunun nasıl yapılacağını bize okulda öğretmişlerdi. Sonra bir gün her şey birden değişiverdi. Artık yırtık çoraplarımızı çöpe atmaya başladık. Kimse onları tamir etmekle uğraşmadı. Tüm toplum değişti. Ülkede uygulanan tek kural giy ve at idi. Salt çoraplarımız söz konusu olduğunda bu değişiklik büyük bir farklılık yaratmamıştı. Ama sonraları bu geniş bir yelpazeye yayılmaya başladı ve görünmez bir ahlak kuralı olarak karşımıza dikiliverdi. Bana kalırsa bu bizim neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ilişkin kavramlarımızı da değiştirdi. Her geçen gün daha fazla insan, özellikle senin gibi gençler kendi ülkelerinde kendilerini yabancı hissediyorlar. Buna nasıl bir tepki gösteriyorlar dersin? Saldırganlık ve hor görmeyle. Ben kötü bir yolun henüz başında olduğumuzu düşünüyorum ve bu da beni çok korkutuyor. Yeni bir kuşak yetişiyor. Bu kuşaktakiler senden daha genç ve onlar çok daha sert tepkiler göstermeye hazırlanıyorlar. Ve onlar kesinlikle çoraplarımızı diktiğimiz günleri anımsamıyorlar. Bir an için duraksadı. Belki de kendimi istediğim gibi ifade edemiyorum diye ekledi. Belki de dedi Linda ama ne söylemeye çalıştığını anlıyorum. Yanılmış olmam da olası. Belki de insan belli bir yaşa gelince gençleri daha farklı değerlendirmeye başlıyor. Büyük babam hiç böyle konuşmazdı. Bence o kendi dünyasında yaşıyordu. Gökyüzünde güneşin nerede olacağına karar verebileceği resimler yapıyordu. Ve babamın güneşi yaklaşık 50 yıl boyunca da tarlaların üstünde hep aynı yerde doğdu. Bazen stüdyosunun dışında nelerin olup bittiğinden haberi olmadığını düşünürdüm. Çevresine gözle görülmeyen bir duvar örmüştü. Yanılıyorsun dedi Linda, her şeyden haberi vardı. Öyle olsa bile bunu bana hiçbir zaman belli etmedi. Ara sıra şiir bile yazdı. Wallander kızın hayretle baktı. Şiir mi? Bir keresinde bana göstermişti. Belki onları daha sonra yaktı bilmiyorum ama büyük babam şiir yazardı. Sen de şiir yazıyor musun diye sordu Wallander. Bazen diye karşılık verdi ama yazdıklarımın şiir olduklarından emin değilim. Bazen evet yazıyorum salt kendim için. Sen yazmaz mısın? Hayır diye karşılık verdi Wallander, hiç yazmadım. Ben son derece tatsız ayrıntılarla dolu polis raporlarıyla adli tıp kayıtlarının bulunduğu bir dünyada yaşıyorum. Ulusal polis heyetinden gelen yazıları hesaba katmıyorum. Linda birden konuyu değiştireverdi. Bay Bay'la ilişkin nasıl gidiyor? Onun açısından her şey yolunda ama bizim ikimizin açısından doğrusunu istersen bundan emin değilim. Ama yine de buraya yerleşmesini ümit ediyorum. İsveç'te nasıl yaşayabilir? ''Benimle birlikte yaşayacak.'' diye karşılık verdi Wallander. Linda yavaşça başını salladı. ''Neden benimle yaşamak istemesin?'' ''Beni yanlış anlama.'' dedi Linda. ''Ama sen birlikte yaşanması çok zor bir insansın.'' ''Nedenmiş o? Annemi düşün. Sence annem neden farklı bir yaşam sürdürmek istedi?'' Wallander karşılık vermedi. Kızının kendisini acımasızca yargıladığını düşünüyordu. ''Kızdın bana.'' dedi Linda. Hayır kızmadım diye karşılık verdi. Gerçekten de kızmadım. Ne o zaman? Bilmiyorum. Galiba yorgunum. Linda oturduğu koltuktan kalkarak babasının yanına kanepeye oturdu. Bu seni sevmiyorum anlamına gelmesin dedi. Bu benim büyümeye başladığımı gösterir yalnızca. Konuşmalarımız artık daha farklı olacak. Galiba buna henüz alışamadım. Konuşmaları bitince bir süre televizyondaki bir filmi izlediler. Linda ertesi sabah erkenden Stockholm'e geri dönecekti. Wallander geleceğinin nasıl olacağını kestirmeye başlamıştı. Ancak zamanları olduğunda bir araya geleceklerdi ve Linda bundan böyle düşüncelerini açık açık söyleyecekti. Saat sabahın birine gelirken birbirlerine iyi geceler dilediler. Daha sonra Wallander yatağına uzandığında kazandığını mı yoksa bir şeyleri yitirdiğini mi anlamaya çalıştı. Çocuğu artık yoktu. Linda büyümüştü. Sabah saat 7'de kahvaltıda buluştular. Sonra da Wallander kızını tren istasyonuna götürdü. Platformda trenin gelmesini beklerlerken Linda birden ağlamaya başladı. Wallander kızına şaşkınlıkla baktı. Ağlayacağı hiç aklına gelmemişti. Ne oldu diye sordu. Bir şey mi oldu?
Büyük babamı özledim diye karşılık verdi Linda. Her gece onu düşümde görüyorum.
Wallander kızını kollarının arasına aldı. Ben de. Tren geldi. Tren gözden kayboluncaya kadar Wallander platformda bekledi. İstasyonda kimseler kalmamıştı. Bir an için kendini tam anlamıyla güçsüz ve terk edilmiş hissetti. Yaşamını nasıl sürdüreceğini merak etti.
21. ayrımın sonu. Sayfa 250.